Ayrım 6, sayfa 55. 4. kısım. Sovyet sınırı. 23 Ekim. Kar gece yarısından hemen sonra dinmişti. Genç kadın ormanın sessizliğinde yatıyor, yüreği yabani kuşların kanatları gibi çarpıyordu. Üşüyordu. Elbiselerin ıslaklığı vücuduna işlemişti. Saçları ıslaktı. Yüzündeki buz gibi teri hissediyordu. Donmak üzereydi. Yorgundu. Vücudu korkudan ürperiyordu. Daha önce hiç yorulmadığı kadar yorgundu. Birden her şeyin bitmesini istedi. Son bir saat boyunca donmuş nehri aşan metal köprünün yanındaki nöbetçi kulübesini gözetlemişti. Arada bir ısınmak amacıyla bacaklarını ovuyordu. Ama bunun pek bir yararı olduğunu düşünmüyordu. İliklerine kadar donmuştu. Sıcaklığı ve bitkinliğinin sona ermesini özlüyordu. Üniformasının ceketi kar ve buz kaplıydı. Kayınların arkasındaki küçük hendekte yatarken geçmişi değil, o dar metal köprünün ötesindeki geleceğini düşünmeye çalıştı. Köprünün Rus tarafındaki küçük ahşap kulenin iki yanındaki nöbetçileri aşağı yukarı yürürlerken soluklarından çıkan buharı görebiliyordu. Birinin omzunda asılı bir tüfek vardı, diğerinin göğsünün üstünde de çaprazlamasına asılı bir makineli. Aralarında konuşuyorlardı ama genç kadın ne söylediklerini anlamıyordu. Solda 40 metre kadar ötede ahşap bir yapı daha vardı. Yanında dalları kardan şekerlenmiş gibi duran bir dizi kayın. Binanın içinde ışık, bacasında da buz tutmuş, göğe kıvrıla kıvrıla uzanan bir duman görünüyordu. Diğer nöbetçilerin nöbet dışında o binada dinlendiklerini biliyordu. Son yarım saat boyunca kimse binanın sıcaklığından ayrılmamıştı. Tek görünen buz tutmuş camların gerisindeki gölgelerdi. Metal köprü, yüksek ağaçlara asılı lambaların ampulleriyle aydınlanıyordu. Her iki ucunda da kırmızı-beyaz sınır bariyerleri vardı. Ağaçların arasından Finlandiya ışıklarını görebildiğini sandı. Ama emin değildi. Sınırın Finlandiya tarafında da bir dizi güçlü ışık, bu kez gri üniforma ve gocuk giymiş nöbetçiler vardı. O sırada ani bir hareket hissetti. Gözlerini yeniden Rus tarafına çevirdi. Tüfekli nöbetçi, nöbet kulübesine girerken öteki ağaçların altına doğru yürüdü. İşeyip rahatlamak için pantolonunun düğmelerini çözüyordu. Genç kadının vücudu ürperdi. Ne yapması gerektiğini, eğer hemen harekete geçmezse kısa süre sonra iliklerine kadar işleyen soğuktan donup kalacağını biliyordu. Karın üzerinde yuvarlandı. Eldivenli eli deri kılıfı yokladı. Negant tabancasının soğuk kabzasını hissetti. Tekrar döndü, işeyen nöbetçiye baktı. Zamanın geldiğinin farkındaydı. Derin bir nefes aldı. Ayağa kalktığında bacakları korkudan titriyordu. Ağaçların arkasından çıktığında tabancayı gocuğunun cebine yerleştirdi. Farkına bile varmadan kendini nöbetçi kulübesinin önünde buldu. Makineli tüfekli nöbetçinin pantolonunu ilikleyip döndüğünü gördü. Kadına sanki hortlakmış gibi baktı. Ona doğru yürüyen genç bir kadındı. Yeşil, apoletli yüzbaşı üniforması, kışlık subay kasketi bir numara büyük, üniforması ve gocuğu kar ve buzla kaplı bir kadın yüzbaşı. Gözleri çukura kaçmış, dudakları soğuktan çatlamış bir subay. Bir an bir şeylerin yanlış olduğunu düşündü. Kendine güvenemedi, daha sonra kendini toparladı. ''Özür dilerim yüzbaşı ama burası yasak bölge, lütfen kağıtlarınız yoldaş.'' Nöbetçi makinalı tüfeğini indirirken genç kadının yüzüne kuşkuyla baktı. Ama elindeki Nagant tabancayı görmedi. Hatası bu oldu. Tabanca iki kez patladı. Nöbetçiyi göğsünden vurup yere fırlattı. Hava sesle canlandı. Kuşlar ötüşüp dallardaki yuvalarından havalandı. Bir saniye sonra kulübedeki ikinci nöbetçi koşarak dışarı fırladı. Genç kadın ateş etti. Nöbetçiyi omzundan vurdu. Sonra köprüye doğru koşmaya başladı. Ardında Rus tarafında kıyamet kopuyordu. Sirenler öttü, sesler yükseldi. Askerler koşarak nöbetçi barakasından fırladı. 50 metre ötedeki Finlandiya barikatına doğru koşarken elindeki tabancayı fırlattı. Nefes almakta güçlük çekiyordu ve kalbi çatlayacakmış gibi çarpıyordu. Arkasından durmasını haykıran sesi belli belirsiz duydu. Önünde nereden çıktıklarını anlamadığı gri üniformalı Finlandiya nöbetçilerin tüfeklerini doğrulttuklarını, ona doğru bağırdıklarını gördü. 30 metre gerisinde nişan alan Rus sınır nöbetçisini görmesi imkansızdı. Ama silahın çatırtısını duydu, merminin hemen sağındaki karları havaya püskürttüğünü ve daha sonra metal köprünün kenarına çarparak sektiğini gördü. Sonra başka bir tüfek patladı. Birden ileriye doğru fırlatıldığını hissetti. Dengesini kaybetti. Koltuk altındaki dayanılmaz acıya rağmen ellerini sallayarak köprünün ucuna koşmaya devam etti. Finlandiya barikatının önünde yere yığılırken acıyla haykırdı. Güçlü eller vücuduna yapıştı, onu bir kenara taşıdı. Genç bir subay, solgun bir yüzle nöbetçilere emirler yağdırdı ama söylenenlerden hiçbirini anlamıyordu. Ötekiler kanlı elbiselerine yapışıp onu nöbetçi barakasına taşıdı. Siren sesleri devam ediyordu ama şimdi sadece koltuk altındaki acıyı ve bitkinliğini hissediyordu. Sanki kafasının içindeki baraj yıkılmış, bütün korkusu ve yorgunluğu akmaya başlamıştı. Artık ağlıyordu. Sonra her şey belirsizleşmeye, görüntüler kaybolmaya, sesler işitilmemeye başladı. Genç subay yüzüne bakıyordu. Adamlarından birine doktor getirmesi için seslendiğinde genç kadın subayın sesindeki endişeyi duydu. Gözlerini kapadı, sonra tek hatırladığı karanlıktı. Tatlı, rahatlatıcı, acısız karanlık. Finlandiya karşı casusluk örgütündeki Supo görevlisi en yakındaki Lappeenranta kışlasından uçakla geldi. Kırklarının başında ince yüzlü, sivil giyimli bir adamdı. Koyu renk elbisesi zayıf vücuduna bol geliyordu. Çukur gözleri dikkatli ve mesafeliydi. Daha çok işiyle evli bir adama benziyordu. Kendini müfettiş Ukko Janti olarak tanıttı. Yaşlı doktor bir hastane yatağında uyuyan genç kadını gösterdiğinde ona uzunca bir süre baktı. 20'lerin başlarında, en fazla ortalarındadır diye düşündü. Gözleri kapalıydı. Gözlerinin çevresi çökük ve koyuydu. Bir yanına dönmüş, elinin bir parmağını dudaklarının üzerine koymuş, çocuk gibi uyuyordu. Koyu renk saçları kısa kesilmişti. Saçların arkasından görülen pembe kafa derisi, saçının vahşice kesildiğini belli ediyordu. Dudaklarında donma yaraları, yüzünün büyük bir bölümünde de mor lekeler görülüyordu. Sıskaydı. Sanki vücudu çırılçıplakmış gibi damarları ve kasları görünüyordu. Subay bütün bu koşullara rağmen kızın son derece güzel olduğunu düşündü. Beyaz çarşafın altından belli olan kalçasının yuvarlaklığına, ince uzun bacaklarının şekline beğenerek baktı. Sonunda doktora döndü. Durumu nasıl? Bu haldeki biri için oldukça iyi. Kurşun fazla zarar vermemiş. Asıl sorun genel sağlığı. Çok kötü bir halde. Genç kadın uykusunda döndü, acı çeken bir hayvan gibi inledi, tekrar sessizliğe büründü. Subay, konuşabiliyor mu? Diye sordu. Biraz önce kendine geldi, yine de bütün o uyuşturuculardan sonra kafası pek de yerinde değil. Ona bir 24 saat daha tanıyın, sonra istediğiniz gibi konuşursunuz. Ama hiçbir şey söylemedi mi? Doktor omuzlarını silkti. Durmadan iki isim tekrarladı. Ivan ve Şasa. Ivan ve Saşa. Hepsi bu. Subay göğüs cebinden bir not defteri çıkardı, bir iki satır çizittirdi, sonra başını kaldırdı. Ne diyorsunuz doktor, iyileşecek mi? Doktor gözlüklerini çıkardı. Kurşun neredeyse hiçbir şeye değmemiş, böbreklerine değmediği için de talihli doğrusu. Ama donma yaraları çok acı veriyor, sağlığı da çok kötü. Anladığım kadarıyla en az birkaç saat açıkta kalmış. Böylesine aşırı soğuklarda hala hayatta olması bir mucize. Öte yandan son derece de kötü beslenmiş. Doktor subaya baktı. İki Rus nöbetçisi vurduğunu duydum. Bu doğru mu? Birini öldürdü, ötekini yaraladı. Yüzüne bakınca insan inanamıyor, değil mi? O kadar masum görünüyor ki. Subay gülümsedi. Kış savaşı sırasında bunun gibiler epey işimize yarardı doğrusu. Ya Ruslar, kız hakkında bilgi verdiler mi? Her zamanki gibi onların tarafından biri sınırı geçtiğinde kıyameti koparıyorlar. Biz de her zamanki gibi aldırmıyoruz. Tabii onu geri istiyorlar. Onun bir ceza kampından kaçmış adi bir suçlu olduğunu söylüyorlar. Omuzlarını silkti. Sınırı yayan 5 saat ötesinde, Kuzey Kutup Dairesi'nin 100 kilometre ötesinde. Uhta yakınında bir kamp var. Belki de dedikleri doğru. Bu kamp nöbetçisini de öldürdüğü söyleniyor. Adının Anna Horev olduğunu da söylediler. Doktor kaşlarını çattı, sonra konuştu. Size bir şey göstereyim. Kızın kolunu kaldırdı, geceliği sıyırdı. Supo subayı bileğinin hemen üstüne mavi renkli mürekkeple kazınmış rakamları gördü. Başını evet anlamında salladı. Ruslar en azından kamp konusunda doğru söylemiş. Hay Allah, tevekkeli değil, ölüye benziyor. O kamptaki zavallıların çoğu gıdasızlıktan ölüyor. Subay bilekteki rakamları not edip doktora döndü. Bana söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Doktor omuzlarını kaldırdı. Bir şey var, var ama sizin için önemli olup olmadığını bilmiyorum. Subay belli belirsiz gülümsedi. Bizim için her şey önemli. Anlatın. Doktor uzanıp genç kadının üzerindeki beyaz hastane sabahlığını kaldırdı. Kızın midesi üzerindeki küçük ama görülebilir yarayı işaret etti. Bence geçen bir ya da 2 yıl içinde bir doğum yapmış, dedi sezaryenle. Doktor subayın başını hafifçe salladığını, defterine bazı şeyler yazdıktan sonra kapatıp göğüs cebine yerleştirdiğini gördü. Sordu. Ona şimdi ne olacak? Ruslara geri mi göndereceğiz? Subay uyuyan kadının yüzüne bakarak omuzlarını silkti. Bu kararı ben vermiyorum ama kim olursa olsun gerçekten de kaçmak istediği kesin. Buraya kadar varmış olması bir mucize. Öylesine bir havada 5 saat geçirmek bir ayının bile taşaklarını dondurur. Üzerindeki üniformayı nasıl açıklıyorsunuz? Allah bilir, belki de çalıntı. Peki ona ne yapılacak sizce? Bizlerden birileri gelip onunla konuşacak. Yani haber almadan mı? Subay gülümsedi. Onlar da var. Ben Helsinki'deki Amerikalı dostlarımızı kastetmiştim, doktor. Eğer daha farkına varamadıysanız söyleyeyim. Bizim bu küçük ülkemiz her geçen gün kızışan bir soğuk savaşın hemen kıyısında. Şu kız 2 nöbetçi vurup sırtında bir Kızıl Ordu üniformasıyla sınırı geçti. Amerikalılar onunla bir sohbet etmek isteyeceklerdir. Sizce de öyle değil mi? Ayrım sonu, sayfa 60.